Hello Öncükler. Geçen güne kadar çok neşeli bir giriş yapasım vardı. Kafamda bu bölüm için girişi oluşturmuştum. Oh, şuradan girerim, şuraya bağlarım konuyu falan diye. Ama sonra 28 Eylül 2023 itibariyle Gezi davasında Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden için 18 yıl ceza kararı çıktı. Valla gündemden uzak kalmaya çalışıyorum ben. Kendi ruh sağlığımı, psikolojimi koruyabilmek için ama olmuyor. Can Atalay'ın milletvekili adayı olarak meclise girdiği parti sizin ideolojinize uymuyor olabilir mesela. Ama bu kişiyi millet seçti ve şu an mecliste değil. Ortada bir hukuksuzluk var. Bu ülkenin vatandaşlarının seçtiği bir vekil için bu hukuksuzluk yapılabiliyorsa sıradan vatandaşların başına neler gelir diye düşünmeden ben edemiyorum. Milyonlarca insan Gezi direnişinde sokaklardaydı. Bir avuç insan suçlanmaya çalışılıyor. Muhalefetteki her partinin basiretsizliği de beni deli ediyor zaten. Seçim dönemi hazırladığım içerikler sebebiyle olayları bayağı yakından takip ediyordum. Gençlik kollarının çalışmalarına da tanık oldum. Geçen şey diye açıklama yapmış biri. Biz çalınmadık, kapı bırakmadık. Her olayda ilk tepkiyi biz verdik. Ya hadi bir ho-o! Neyse. Bilmesek görmesek gideceğiz yani. Ben işin içinden çıkamıyorum. Yıldım siyasetin bokluğundan. Halkı sürekli umutsuzluğa sürüklemesinden yıldım. Bir halk direnişi olan Gezi'ye sahip çıkamamaları bana çok koyuyor. Tabii bir 10 sene boyunca yeni nesile Gezi direnişinin gerçekte ne olduğunu anlatmayı es geçen kendi jenerasyonumda da suç buluyorum. Kendimde de suç buluyorum yani. Hazırlayın kalem kağıtları, size öneri geliyor. Boş Yapma Enstitüsü'nün Anti Cahiliye Podcast'inin ilk bölümü Gezi üzerine ve dinlemenizi öneririm. Özellikle yeni neslin. Gezi gerçekleşirken küçük yaşta olanların dinlemesini mutlaka öneriyorum. Bazen bana öyle yorumlar geliyor ki çıldıracak gibi oluyorum, nasıl bu çocukların beyinleri böyle yıkandı diye. Ara ara serzenişte bulunuyorum ya size, işte bunca gerzekliğin içinde ben enayi miyim de eşitlik, insanlık diye çığırınıyorum. Yobazların, gericilerin çoğunlukta olduğu, adalete karşı güvenin sarsıldığı bir ortamda. Sırf doğru bildiğimi aktarmak için içerik üretiyorum. Ay bari fonlansaydım be! Bakın bu fedakarlıktır. Sonra düşünüyorum ama enayilik de olabilir. Bak millet açıyor bir güzellik salonu, vatanım, milletim, devletim, büyük benim diye ayda sadece 15 bin vergi ödeyip jetlerde uçuyor. Biz alışveriş yaparken gramajına göre hangi ürün daha ucuz diye market reyonlarında saatler geçiriyoruz. Durum böyle olunca biri veya birileri için başta gönül ferahlığıyla yaptığın fedakarlıklar kendini enayi gibi hissettirebiliyor bu ülkede, bu ekonomide, bu gelir eşitsizliğinde. Neyse, hadi konuya giriş müziğimiz gelsin de biraz daha açalım bu konuyu. Fedakarlık mı, enayilik mi? Fedakarlık mı, enayilik mi? Romantik ilişkilerdeki fedakarlıklarımızdan bahsedelim öncelikle. Fedakarlık olarak tanımladığımız şey nedir? Bunu netleştirmemiz gerekiyor. Her ilişkide tarafların fedakarlıkta bulunması gerekiyor bence. Ortak bir yaşam kurduğunda hele fedakarlıklar kaçınılmaz oluyor. Tabii eğer huzurlu ve mutlu bir ilişki istiyorsan. Tek taraflı yapıldığında ise fedakarlıklar tabii ki de haliyle enayilik haline geliyor. Bir dinleyicim çok güzel bir tespitte bulunmuş. Ayrıldıktan sonra her fedakarlık enayilik oluyor diye. Kesinlikle böyle hissettiriyor. Ancak gerçekten böyle miydi? Bunu düşünüp bireysel olarak o ilişkinin şartlarına göre karar vermek gerekiyor. Ve eğer gerçekten enayilikse ders çıkarıp bir sonraki ilişkide bunları yapmamak gerekiyor. Duygular, hisler üzerinden ilerlediğimiz için bu işte fedakarlık, enayilik, zart zurt konuları çok soyut kalabiliyor. O yüzden örneklerle anlatacağım. En iyi bildiğim yerden başlayacağım örneklendirmeye, yani kendimden. İlişkilerimde hep zamanımı karşı tarafa göre ayarlarım ben. O ne zaman müsaitse ben o zaman müsait olurum. O ne zaman işten çıkıyorsa ben ona göre ayarlarım. Ben mesela diyelim bu akşam resim çizmek istiyorum ama o boşmuş. Hadi bakalım onunla vakit geçiririz. Ben resim çizmeyeyim ne olacak aman diye hep kendi aslında yapmaktan zevk aldığım şeyleri arka plana iterim. Hiç de söylemem karşı tarafa, ben aslında bu akşam şunu yapmak istiyordum tek başıma. Ya da işte arkadaşlarımla şöyle bir plan yapmıştım ama sen boşmuşsun, senle vakit geçirelim diye söylemem. İlişkinin başlarında o aşk heyecanıyla bunlar göze batmıyor ama sonra alışkanlık haline geliyor. Sanki yapmazsan karşı taraf sana bozulacak. ve karşı taraf hiç dile getirmese de sen onun boş olduğu bir anda başka bir plan yaparsan sanki sana bozulacakmış gibi hissediyorsun. Böyle hissetmene sebep olan deneyimlerin olmuş veya olmamış fark etmez, bilinmez bu. Ancak kafanda bir şekilde böyle bir bağlantı kurmuşsun işte. Sonra kendi kendime kafamın içinde şunu düşünmeye başlıyorum. Bu ilişki benim gelişmemi engelliyor. Birlikte olmasaydık daha özgür olurdum. İstediğim zaman yazardım, istediğim zaman çizerdim. Niye işten önce ben geliyorum diye yemeği ben hazırlıyorum ki? Ben de yoruluyorum. Ayrıca tek başıma olsaydım peynir ekmek yer doyardım gibi düşüncelerle kendimi dolduruyorum. Bir yerden sonra da bunları partnerimle paylaşmayınca yüksek oktavdan tartışmalar kaçınılmaz oluyor. Şu anki ilişkim de dahil olmak üzere bunu ben hep yaptım. Fedakar, cefakar Türk kadını. Saçımı süpürge ettim, ediyorum. Düşünceleri vıgır vıgır. Yapmasaydın. yapmasaydın. Öyle olmuyor yapmasaydın diye. Doğru iletişim yöntemi bu mu yani? Godoş yapmasaydın demek mi? Bu yapmasaydın kısmına geleceğim ama önce bu benim kendi içimde fedakarlık özveri diye konumlandırıp karşılığını alamadığımı düşündüğümde sorunu nasıl çözüyoruz? Bunun üstesinden nasıl geliyoruz? Bundan bahsedeyim. İşler tartışma noktasına gelmeden konuşarak arkadaşlar. İlişkilerde olması gereken bir şey bu. Açık ve net bir şekilde karşı tarafla konuşmak. Ama tabii her zaman işler tartışma noktasına gelmeden konuşulmuyor, olmuyor. Partnerimle birbirimizi yanlış anladığımız noktalar çok fazla oluyor. Ancak hayat arkadaşı olarak birbirimizi seçmemizin sebeplerinden bir tanesi bir şekilde orta noktayı bulmak için birbirimizi anlamaya çalışmak ve anlatmaya çalışmak. Ben bir şeye bozulduğumda bunu dile getirebilen bir insan değildim. Eşimin suratım düştüğü anda bak yine için atıyorsun bir şeye bozulduysan söyle darlamalarıyla açtım. Ve bunu ilk yaptığımda, yapabildiğimde, dile getirdiğimde bozulduğum bir şeyi ben ikimiz için şunları yapıyorum ama sen şuna dikkat etmiyorsun. Bu beni kırıyor. Seni de anlıyorum. Şu sebeplerden yapamıyorsun ya da yapmıyorsun veya farkında değilsin ama bunu içimde tutmak istemiyorum. Kötü hissediyorum. Bunu eklediğim andaki rahatlamayı, ferahlamayı size anlatamam. Ne kadar ılımlı konuya giriş yapsanız da tartışılan noktalar oluyor tabii ki de. Büyük kavgalara dönebiliyor. Karşı taraf savunmaya geçebiliyor. Çünkü belki onun da kafasında kurduğu ve henüz söyleyemediği şeyler var. Ama olay şu büyülü cümlede bitiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Beraber çözeceksin. İlişkinin devam etmesini istiyorsan, sağlıklı bir ilişki istiyorsan çözüme odaklanman gerekiyor. Hangi kitapta okuduğumu hatırlamıyorum ama evin tüm yükünü omuzlarında hisseden bir baba ailesiyle her ay düzenli olarak toplantı yapma kararı alıyor. Evin tüm giderleri, yapılması gereken işler, herkes fikrini söylüyor işte şu da var, bu da var falan diye. Sonra kimi hangi işi üstleniyorsa o sırada bunları yazıyorlar karşılarına. Sonra bir bakıyorlar ki babanın üzerinde çok fazla yük var. Hatta neredeyse tüm yük babanın üzerinde. Her şeyi yazılı bir şekilde görünce evin çocukları da iş paylaşımı yaparken diyorlar ki oha baba sana çok fazla iş düşüyormuş şu işi de ben yapayım bari diye kendiliğinden gönüllü oluyorlar. Bu tarz bir toplantı bence özellikle aile bağlarını da kuvvetlendirmek için çok güzel bir yöntem. Proje bazlı çalışan çoğu firma bunu iş paylaşımı için zaten yapıyor. Neden aynı durumu hayatı paylaştığımız insanlarla da yapmayalım ki? Yaptığın fedakarlığı söylüyorsan karşındakinden bir şey beklediğin için yapıyorsundur ve bu fedakarlığını değersizleştirir. Bir çıkarın vardır. Ay çok saçma bir düşünce bu. Karşı taraf senin yaptığın fedakarlığın farkında değilse tabii ki dile getireceksin. Bir denge olmalı yani. Karşı taraf farkında değilse tamamen gözü kapalıysa nasıl yürüyecek o ilişki? Bir şekilde bunun dile getirilmesi lazım. Ama işte nasıl dile getirildiği önemli. Belki karşı taraf da bir şeyler yapıyor, fedakarlıklar yapıyor ama sen bunu görmüyorsun. Ve o da sana alttan alttan kuruluyor. Konuşmadan nasıl çözeceksiniz ki bunu? İşte önemli olan nasıl dile getirildiği. İlişkiyi yürütmek için çok fedakarlık yaptığını düşünüyorsun ve sonra karşı taraf senin kalbini kıran bir hareket yaptı ya da işte aldattı büyük bir şeyler oldu diyelim. O sırada aklına o ilişkiyi güzelleştirmek için yaptığın her şey geliyor teker teker. Lan ben bunu hak etmedim, onca emek verdim, onca uğraştım, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim diye ağlamaya başlıyorsun. Karşı taraf da diyor ki ben senden bunu yapmanı istemedim. Haklı. Sen karşı tarafı mutlu etmek istediğin için veya gerçekten bir çıkarın olduğu için yaptın. Bunu da bir kere netleşelim. Bazı erkekler abi yedirdim gezdirdim onca hediye aldım hala sevişemedik ya Diyor ya, al bak bunun yaptığı fedakarlık değil, enayilik de değil, angutluk bu. Bu çıkar ilişkisi zaten. Böyle şeylerden bahsetmiyoruz şu an. Bir ilişkiyi sürdürmek için yaptığımız fedakarlıklardan bahsediyoruz. Biz seviyoruz, karşı taraf seviyor ya da işte sevdiğini düşünüyoruz vesaire vesaire. Gerçi karşı taraf da kendi çıkarı için size fedakarlık yaptırabilir. Ona da birazdan değineceğim. Ben bu ilişki için neler yaptığım düşüncesini ve sorgulamasını da hatalı bulmuyorum. Sorgulayacaksın ki sonuca varacaksın. Ancak benim ilişkilerimde yaptığımı düşündüğüm fedakarlıklar gibi kendi yapmak istediğim şeylerden vazgeçmemi, tüm zamanımı hayatımdakine göre ayarlamamı kimse istemedi benden. Ben şimdi ayrıldığımız zaman seninle olabilmek için şu etkinliğe gitmedim, şu işi reddettim, gerzek arkadaşlarına katlandım, her akşam yemek hazırladım, her dışarı çıktığımızda her şeyi ben karşıladım gibi şeyler söylersem o da haklı olarak der ki ben bunları istemedim. E ne diyeceksin o noktada? Karşındaki haklı. Adam, kadın artık neyse haklı. Peki ben bunları niye yaptım? Karşımdaki istemediyse. Bir ilişkide herkes yaptığı şeyleri güzel bir ilişki yaşamak için yapıyor sonuçta. Karşı taraf bizi sevmeye devam etsin diye yapıyor. Yani beklenti bu en temelinde. Bu sevilme ihtiyacı, terk edilme, yalnız korkusu arttığında da yaptığımız fedakarlıklar artıyor. Bize daha fazla ödün vermemiz gerektiği yanılgısını oluşturabiliyor bu duyguların fazla oluşu, bu korkuların fazla oluşu. Karşımızdakinin keyfi bozulmasın, hep mutlu olsun, hep yüzü gülsün, ver Allah ver, o istemeden şunu yapayım, yüzü gülsün gitmesin aman benden. E bunu yaptığımızda aslında karşımızdaki insanın bizi tanımasına da fırsat vermiyoruz. Ben güzel bir ilişkim olsun diye kızdığım şey söylemiyorum. Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey kafası. Aslında çok da istemediğim bir etkinliğe dahil oluyorum mesela. E peki sen kimsin? Neyi seversin? Neye kızarsın? Kırmızı çizgilerin neler? Girdiğin kabın şeklini alan su gibi oluyorsun. Sonra bir delenip artık sınırına geldiğinde lan dediğinde de karşı taraf buna alışık olmadığı için diyor ki hayırdır sen, yani hani şu zamana kadar sustun niye şimdi? E bu yüzden de seni tanımadığı için görüyor ki aslında karşısında farklı birisi var. E diyor olmaz böyle, ben gidiyorum arkadaş. Alıştığı ilişki olan diyen değil. Tabii ki gidecek. Senin yaptıkların enayilik mi oldu peki şimdi? Evet. Ama kendine enayilik oldu. Kendi kişiliğine. Yaptığın fedakarlıkların karşılığında ne yapmasını beklerdin ki sen? Yani ne olsaydı ya da ne olmasaydı kendini artık enayi gibi hissetmezdin? Bari aldatmasaydı dedim mesela. E fedakarlık yapmasaydın da aldatacaktı belki, ne biliyorsun? Bir teşekkür etseydi mesela. E yuh, ilk onun için bir şey yaptığında sana teşekkür etmedi mi? Ve sen bu şekilde devam mı ettin o ilişkiye? Çiçim yani, ama yani. Siz fedakarlık yapsanız da yapmasanız da insanlar sizi kandıracak. Hayatta her şey aslında bir çıkar ilişkisi ve bu kötü bir şey değil. Çünkü doğamızda var. Alacağız, vereceğiz. Almak için vereceğiz, vermek için alacağız. Bazen verdiğimizden fazlasını alacağız, bazen aldığımızdan fazlasını vereceğiz. Bu dengesizlik olduğunda da kendimizi yorgun, tükenmiş hissedeceğiz. Çevrenizde yalan dolan ilişkiler varmış gibi düşünmeye başlayacaksınız dengesizliklerde. Heh işte böyle hissetmeye başladığınız zaman kendini sorgulama sürecine giriyorsun. Bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmiş gibi hissediyorsun ve o bir şeyin ne olduğuysa kişiden kişiye göre değişiyor. Analar mesela. Analar çeker yükü kimsenin bilesi yok. Tüm dünyaca kabul edilen bir gerçeklik anaların fedakar olduğu çok saçma. Fedakarlık değil yani bu. Çocuk doğuruyorsan yapman gereken belli başlı görevler var işte. Geceleri uyanacaksın, onun beslenmesine dikkat edeceksin. Yeri geldiğinde yemeyip yedireceksin elbette ama bu fedakarlık olarak adlandırılmamalı. Çünkü sen biliyordun bunları yapman gerekeceğini. Yani ne yapsın 6 yaşındaki çocuk çalışıp kendi yemeğini kendi mi alsın? Nasıl yapacak? Böyle bir yetisi yok. Anaysan babaysan yapacaksın artık bir zahmet. Tabii bir yere kadar. Çocuğa karşı sorumlulukların devam edecek ama ona da sorumluluk vermezsen ağlar durursun sonra bir ebeveyn olarak. En iyi okullara gönderdik, kurslara gönderdik. Biz iyi ebeveyn olduk, bir dediğini iki etmedik. Ama şimdi bize saygısı bile yok. E iyi bok yedin. Çocuğa hiç sorumluluk verme. Sonra biz senin için ne fedakarlıklar yaptın. Ya bilir mi çocuk bunun kıymetini? Sen öğretmemişsin ki. Saygı duyar mı sana eğer bunu keşfedecek şans eseri başka bir farkındalık olmamışsa hayatında? E çocuk da şunu düşünecek uzun bir süre. Ben dünyaya gelmek istemedim. Onlar beni dünyaya getirdi. Bakmak zorundalar. E eşeğin toşbilleriymiş yani. Gelmiş 20 yaşında banyo ciflemesini bilmiyor. Diyor ki doğurdular, bana bakmak zorundalar. Hadi lan oradan. İyi bir çocuk yetiştirmenin tek bir doğru yolu olmadığını düşünüyorum. Çok fazla etken var üzerine düşünülmesi gereken, ancak artık çocuğun da bir kişiliğe oturmaya başladıktan sonra bir aileyi gerçekten bir arada tutan, birbirleri için yapabilecekleridir. O güveni oluşturmaktır. Bir çocuk düştüğünde kalkması için onu cesaretlendiren bir ebeveyni olduğunu hissettiğinde bence başaramayacağı bir şey yoktur. Aynı düşüncede olmasa da sen çocuğumuzsun, bize saygı duyacaksın despotluğundan ziyade onu bir insan olarak değerli bulan, düşüncelerini dinleyen kişilerle aile gibi hisseder kendini. Ailesiyle gülebildiğinde, eğlenebildiğinde, ya bir paylaşımda bulunabildiğinde oraya aitmiş gibi hisseder. Şu an belki ailenizle böyle değilsiniz, cız ettiğiniz. Ancak ailenizi sevdiğinizi hissediyorsanız bazı özverilerle, fedakarlıklarla bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Değer verdiğiniz insanlar için fedakarlık yaparsınız. Ancak yorulduğunuzda, daha fazla dayanamayacağım dediğinizde o ilişki için çabalamayı bırakmanızın zamanı gelmiştir. Belki ileride farklı bir bakış açısıyla yeniden denersiniz. Şimdilik dinlenmeyi tercih etmek sizin için daha iyisi olacak. Aile söz konusu olunca ay yoruldum bitsin bu ilişki diyemiyorsunuz tabii, o çok ayrı bir dinamiği var aile olmanın. Hayatınıza seçerek aldığınız arkadaşlarınızla ve partnerlerinizle olan ilişkilerinizde kendinizi bu kadar yıpratmayın ama anacığım. He mi? Doğru iletişimle her şey çözülür. Ay tabii burada medeni insanlar olarak yaşadığımız ilişkilerden bahsediyorum. Erkek dediğin şunu yapacak, kadın dediğin bunu yapacak diye saçma stereotiplere sahip insanlardan bahsetmiyorum. Öyle biriyle birlikte olduğunuzu fark ettiğiniz an sil engelle hemen. Ay hele bir de taktik uyguluyorsa. İnsanları olduğundan farklı gösterme eğiliminde olan her türlü ilişki taktiği, bağlama büyüsü olaylarına karşıyım, biliyorsunuz. Konuşun partnerinizle, arkadaşınızla, ailenizle. Ayrılma noktasındaysanız da konuşun. Mesela ben bu ilişki için ne fedakarlıklar yaptım dedin. O da yapmasaydın dedi. Ben istemedim demek ki kendi çıkarın için yapmışsın dedi. Sor burada, öneri iste. De ki, haklısın, sen istemedin, ben yaptım. İlişkimizin böyle daha güzel olacağını düşündüm. Peki bundan sonrası için bana ne önerirdin? Hani neden böyle bir salaklık yaptım ben ve bundan sonra bu salaklığı yapmamak için nasıl adımlar atmalıyım? Sence bundan sonra ne yaparsam veya ne yapmazsam biri benden bir şey istemediği halde yaptığımı düşündüğüm fedakarlıkların bana enayi gibi hissettirmesini engellerim. Sor ya, ne kaybedeceksin artık yani o saatten sonra. Ne bileyim ben, diyorsa o kişinin hayatından çıkması gerekiyormuş. Oh, iyi ki kurtuldun. Çok acımasızca şeyler de söyleyebilir ama bunları duymaya ihtiyacım var. Duy ve o değerlendirmeleri al, cebine koy, düşün üzerine. Bir sonraki ilişkinde yapmamak için, ya da yapmaya devam da edebilirsin. Belki senin yaptığın doğruydu, karşındaki çok şeytan, kötü bir insandı belki de. Bir düşün bunları. Bu arada bazı insanlar senden böyle bir şey yapmanı istemedim ki derler ama aslında tüm ilişki boyunca seni manipüle etmiştir o şeyleri yapman için. Bilerek veya bilmeyerek, artık orasını ben bilemeyeceğim. Enayilik olarak en çok belirtilenlerden bir tanesi içtiği suyu bile ben alıyordum olmuştu Instagram'da yaptığım soru cevapta. Yani mevzu para. Karşınızdaki sürekli maddi anlamda ne kadar sıkıntıda olduğundan bahsediyorsa, iş bulamadım, şu borcum var, şuna para ödedim gibi ekonomik anlamda ne kadar sıkıntıda olduğundan sürekli bahsediyorsa, karşı tarafta sevdiceği zor duruma düşmesin diye her şeyini karşılar tabii ki de. Çünkü neden? Seviyor yani. Sevdiği zor duruma düşsün istemiyor. Ama sonra mesela bir tartışma oldu ya da karşı taraf onu hayal kırıklığına uğrattı, dedi ki, yani ben senin için neler yaptım? Her şeyin bir kere ben ödedim. Her ihtiyacında senin yanındaydım. Her ihtiyacına koştum. Sonra bunu dile getirince karşı taraf diyor ki yapmasaydın. Sen dilenci gibi fakirliğini sürekli dile getirdin düdük. Manipülasyona gelip gelmediğinizde her zaman anlayamazsınız bu arada. O yüzden çok da germeyin kendinizi. Paran var mı? O parayı harcamak sana koymayacak mı? Harca ne olacak? Paran var ama harcamak istemiyorsun. Harcama o zaman yani. Karşı tarafın durumu yoksa ona göre bir plan yapsın. Elindeki parayı nasıl değerlendireceğini bilmeyen, elindekine göre hareket etmeyi bilmeyenle de ne kadar sağlıklı ve geleceği olan bir ilişki sürdürürsün, zahmet olmazsa onu bir düşün sen de. İlişkilerde birbirimize destek oluruz. Bunların içinde fedakarlıklar da vardır. Bu fedakarlıkların dile getirilmesi, görmeyen gözlerin görebilmesi için o bütçe planlaması yapan ailedeki babaya düşen yükü ailenin diğer üyelerinin görmesi gibi bir durum için önemli bence. Baba gelip yeter bıktım her şeyi ben ödüyorum lanet olsun bu aileye deseydi ailesiyle iletişim kurabilir miydi? Kolay kolay. Hayır. Bu yüzden dedim ya nasıl söylediğimiz önemli. Ortada bir sorun var, fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz, fazla fedakarlık yaptığımızı düşünüyoruz daha doğrusu. Ve bu bize ağır geliyor, bunu partnerimizle tabii ki de paylaşacağız. İlişkilerde yaptığımız fedakarlıklar ayrıldıktan sonra bize enayilikmiş gibi hissettirse de aslında karşı taraf sizi kandırmadığı, dolandırmadığı sürece enayilik olmuyor. İçinizi rahatlatacaksa da söyleyeyim, hepimiz enayilik yapıyoruz. Bunların da bize ders olması gerekiyor. Onlardan ders çıkarmadıkça enayilik yapmaya da devam edeceğiz. Ve bunun sonu yok ha. Ölene kadar sürekli böyle enayilik yapacağız. Bir şeyleri öğreneceğiz. Hayat bu. Ne yapalım? Kendini enayi gibi hissetmek istemiyorsan bir şey gerçekten neden yaptığını sorgula. Aldığın riskler, girdiğin zor durumlar senin niyetini aşıyor mu? Aşıyorsa o zaman bir geri bas. Bazen bir ilişki içerisindeyken İnsanlar aileleri için, sevgilileri için, çocukları için çok büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyorlar. Mesela yurt dışında bir iş teklifi aldı ama ailesini henüz yanında götüremiyor. Ya da işte partneri o sırada ülkesinde, Türkiye'de çalışmak zorunda, onunla beraber gidemiyor. Bir karar vermek zorunda bu iş teklifini alan kişi. Gerçekten o hayalini gerçekleştirmek istiyor mu, o iş teklifini kabul etmek istiyor mu, yoksa sevgilisinin yanında çok da mutlu olmadığı bir işte devam mı etmek istiyor? Burada bu örnekte mesela verilen karar ne olursa olsun bir fedakarlık yaşanacak. Eğer gitmeyi tercih ederse bu kişi yine uzaktan ilişki yürütmek için bir fedakarlıkta bulunuyor aslında. Ve kalan kişi de mecburen bir fedakarlıkta bulunmak zorunda kalıyor. İşi kabul etmezse çok istediği halde, o zaman işte ilişkisi için çok büyük bir fedakarlık yapmış oluyor ve bu fedakarlığın karşılığını alması lazım. Bir şekilde alması lazım. Alması lazım diyorum da hayat öyle işlemiyor işte. Sen tek başına birey olarak bu kararı vermek zorundasın ve sonuçlarına katlanmak zorundasın. Sen bu fedakarlığı yaptın diye hayatındaki işte senin için Türkiye'de kaldım o işi kabul etmedim dedin mesela. Gidebilirdin. Belki hayatındaki insan dedi ki gitme. Aslında bunu söylemeye bence hakkı yok. Söylememeli. Kararı tamamen o kişiye bırakmalı. Ama diyelim ki gerçekten istedi, yani hani yapmasaydın diyebileceği bir durum söz konusu değil. Ama burada yine tüm sorumluluk o kararı veren sende. O gitme dedi evet ama sen gitmemeyi tercih ettin. O kararı sen verdin. Sen yine gidebilirdin. Belki kaldın. Her şey çok daha güzel oldu. Süper bir ilişkiniz oldu. Mükemmel bir hayatınız oldu. Sonra Türkiye'de başka bir yerden çok daha afilli bir iş teklifi geldi. Ve sen çok daha mutlusun. Ama bilemezsin. Belki gitmeyi tercih ettin. Ve hayatındaki insan eğer gitmeyi tercih ediyorsan ben hayatında yokum dedi. Ve gittiğin yerde inanılmaz bir aşka tutuştun. Ne bileyim yani hayatında inanılmaz fırsatlar, kapılar açıldı. Bilemezsin. Bilemezsin. Önemli olan bu fedakarlığın pişmanlığa dönüşmediğinden aslında hiçbir zaman emin olamazsın da. Hani şu kararı verebilmelisin bence. Evet ben bu kararı veriyorum, bu fedakarlığı yapıyorum ve gelecekte bundan pişman olmayacağım. Eğer pişman olma gibi bir hissiyat duyarsam kendime şunu hatırlatacağım. Bu kararı ben verdim. Hiç kimsenin etkisinde kalmadım. Sonra yaptığımızı düşündüğümüz fedakarlıklar pişmanlıklarımız haline geliyor. Ve bu pişmanlıkları başkalarının üzerine atarsak, sorumluluğu almazsak da hiçbir şekilde çözemiyoruz. Hayata küsüyoruz. Kendimizi böyle aciz, başkalarının işte git, kal, yap, et demelerine göre şekillendiren ucuz bireyler gibi görmeye başlıyoruz. Bu da kendimize olan saygımızı yitiriyor. Hayatımızın başından sonuna kadar tek bir varlıkla beraberiz, o da kendimiziz. Kendimize saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Kendi kararlarımıza saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Tabii ki de kararsız kaldığınız, tavsiye aldığınız, öneri aldığınız insanlar olacak. Ama en sonunda tüm bunların hepsini değerlendiren sizsiniz. Azıcık büyüyün be, sorumluluğunuzu alın ha. Mesela böyle bir örnekte nasıl sağlıklı iletişim kurulabilir? Bir de onun üzerinden ilerleyelim. Gitmeyi tercih eden tarafsınız. Kafanızda düşünceler var. Ben hani gitmeyi tercih ediyorum. Bu benim yapmak istediğim bir şey. Bu benim hayalim ama ilişkimizi kötü etkileyeceğini düşünüyorum diye açıkça söyleyebilmeli. Korkularını dile getirebilmeli. Uzaktan bir ilişki yürütebilir miyiz? Emin değilim. Belki çok zor şartlarda olacaktır diyelim. Eğer doğru bir ilişkinin içerisindeyseniz, doğru bir iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Bu doğru ilişki demek beraberlik anlamında değil bu arada. Eğer hayatınızdaki kişi bu uzaktan ilişkiyi kabullenemeyecek bir noktadaysa ve uzaktan ilişki yürütmek onu yıpratacaksa, ya da şöyle diyelim, sizin uzağa gitmeniz, bu teklifi değerlendirmeniz onun hayatı için kurduğu planda büyük bir sekteye uğrattırıyorsa, belki ne bileyim çocuk istiyor. Siz gittiğinizde bu olmayacak, evlenemeyeceksiniz vesaire. O da evlenmek istiyor, bir hayat kurmak istiyor, çoluğa çocuğa karışmak istiyor, olabilir. Bunu yargılamak kimseye düşmez. Bu durumda ne yapacaksınız? İlişkinizi bitireceksiniz. Çünkü bu şu noktaya geliyor. Sizin hayattan beklentileriniz birbirine uymuyor. Gidersen senden ayrılırım gibi bir tehditten bahsetmiyoruz burada tabii ki de. Oturup mantıklı bir şekilde konuşmaktan bahsediyoruz. Gördünüz, hayat görüşleriniz birbirine uymuyor, beklentileriniz birbirine uymuyor. Demek ki siz birbiriniz için gelecekte birlikte olabilmek için henüz doğru insanlar değilsiniz. Geleceğin neler getireceği belli olmaz tabii ki de, ama doğru bir ilişki içerisindeyseniz, mesela bu konuşma sonrasında ayrılacaksınız, artık ilişki tanımınız değişecek. Ama ne istediğini bilen bir insan var karşınızda ve siz de ne istediğinizi biliyorsunuz, kararını veriyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Bu her ne kadar insanın içinde böyle bir şeyleri ezip büzse de kararlarınızın peşinden gidebilen, sağlam adımlar attığınızı gösteriyor. Sizin için de, hayatınızdaki, tabii artık hayatınızda olmayacak o insan için de. Diyelim ki kalmayı tercih ettiniz. Hayatınızdaki insan verdiğiniz bu kararın yükünü omuzlayabilecek mi? Bunu da konuşabilmeniz gerekiyor. Şundan emin olmayabilirsiniz mesela. Ben şimdi evet gitmemeyi tercih ediyorum. Bu ilişki için burada kalmayı tercih ediyorum. Çünkü seni seviyorum. Ama ileride bundan pişman olmayacağımdan emin değilim. Şu an bile bu kararı verirken içimde bir şeyler eziliyor. Kaçırıyor muyum acaba bu fırsatı diye, kendimi kötü hissediyorum diye karşı tarafa bunu söyleyebilmelisiniz. Karşı taraf da bu fedakarlığın farkında olmalı. Kendi başına düşün düşün, gerçekten boktur işin, çıkamıyorsun işin içinden. Ne kadar fazla konuşursan, özellikle de bu fedakarlığı senin için yapıyorum dediğim kişiyle ne kadar fazla konuşursan, o kadar daha kolay netleşiyor kararlar. Geçmişe dönüp baktığında, aa şu kararı verseydim daha iyi olurmuş gerçekten diye çok net bir şekilde görüp bakabiliyorsun mesela şu an. Ama o sırada o olayın içerisindeyken göremiyorsun bunu. O durumun içindeyken düşünüyorsun sadece, işin içinden çıkamıyorsun. Bir de duygular yoğun vesaire. Bunu paylaşırsan işte karşı taraftaki insanla ve bu insan doğru kişiyse güzel bir çözüme ulaşırsanız birlikte. İnsan böyle konuştukça ve karşı tarafa karşı hislerini dürüst bir şekilde dile getirdiğinde de, ne bileyim ya, bir yük kalkıyor sanki üzerimizden. Seviyorum ben böyle hissetmeyi. Hani ben mesela şu an bir fedakarlık yapıyorum. Bunu sana söylüyorum. Çünkü yani bu fedakarlığı yaptığımı söylemezsem ileride başına kakabilirim, bilgin olsun. Bunu söylemek çok rahatlatıyor. Çünkü ileride ben o fedakarlığı onun kafasına kakacaksam eğer, o buna hazırlıklı oluyor. Ama bak, bunu konuşmuştuk diyecek bana. Ben de diyeceğim ki evet konuşmuştuk, haklısın, bir karara vermiştik. Şu an sırf üste çıkabilmek için yapıyorum bunu gibi bir durum oluşacak. Partnerinle birbirini tanıdıkça hayat daha da kolaylaşıyor. Mesela diyelim ki şöyle bir durum oldu. Sen o iş görüşmesini reddettin. Aman iş teklifini, işte yurt dışına gitmedin, gitmeme kararı verdin. Bunu da konuştunuz. Sonra hayatındaki insana öyle bir teklif geldi. Bu sefer o uzağa gitmek zorunda. Aynı fedakarlığı yapmak zorunda değil. Bunu bekliyor olabiliriz ama aynı fedakarlığı yapmak zorunda değil. Acı verici bir durum, evet, ama öyle bir sorumluluk yükleyemeyiz. Çünkü dedim ya, kendi kararlarımızdan kendimiz sorumluyuz. Karşı tarafı suçlayabilirsiniz bu noktada. Ben gitmedim, sen niye gidiyorsun bilmem ne falan diye, ama hayat böyle bir şey. Bu sizin yaptığınızı enayilik haline getiriyor mu? Bilemiyorum ya. Enayi gibi hissetmeniz çok normal bu arada, ama buna gerçekten bir enayilik diyemem. Çünkü sen üzerine düşündün, karar verdin. O senin kararın. Sorumluluklarını al be güzelim, al be bebeğim. Sonuç olarak vardığımız nokta şu oluyor işte. Verdiğimiz kararları gerçekten kendimizin verdiğinden emin olmamız gerekiyor. Sonuçlarına katlanmamız gerektiğini farkında olmamız gerekiyor. Ve partnerimizle doğru bir iletişim istiyorsak açık olmamız gerekiyor. Bir fedakarlık yaptığımızı düşünüyorsak ve bu artık bize fazla geliyorsa, karşımızdakiyle bunu konuşabilmeliyiz. Tabii doğru sözcükleri seçerek. Başlarda tartışmalar yaşanıyor. Her zaman doğru sözcükleri bulamıyorsunuz. savunmaya geçtiğiniz zamanlar oluyor. Hep ben suçluyum, aman bilmem ne, hep sen fedakarlık yapıyorsun zaten, ben hiçbir şey yapmıyorum, ağzı açayım falan şeklinde konuşmalar geçebiliyor. Ama zamanla çözüyorsunuz bunu eğer ortak bir hayat yaşamak istiyorsanız. Kendinizi böyle enayi gibi hissettiren birisi olduğunda da söyleyin karşı tarafa ya. Ne kaybedeceksiniz ki? Deyin ki yani ben enayi gibi hissediyorum şu an sana şunları şunları yaptığım için. Hayatınızda olsun olmasın, sevgili olun veya ayrılmış olun fark etmez. Bakalım ne diyecek? Bir şeyler öğreneceksin illaki karşındakinden. Niye kendimi ben böyle enayi gibi hissediyorum? Şunları şunları yaptığım için kötü hissediyorum kendimi de ya. Karşındaki eğer seni kaybetmek istemiyorsa o da bir şeyler söyleyecektir senin için rahatlatmak için. Ama tabii şöyle şeylerle de gelebilir. Ay ben seni kullanacak kadar kötü bir insan mıyım? Benim sence öyle bir şeye ihtiyacım mı var? Bunu doğru bir iletişim yöntemi olarak görmüyorum ben. Manipülatif bir yaklaşım gibi geliyor. Hani bunu söylediğinde sanki bağırıyor. Evet ben seni kullanıyorum gibi, ama doğru iletişim kurmayı da bilmiyor olabilir. Bilemiyorum. Bunu da iyi gözlemlemek lazım. Ay aman, iç daraltıcı mevzular. Konuşacaksın arkadaşım, konuşacaksın. Hislerini anlatacaksın. Baktın karşıdaki dinlemiyor. Sıçarım diyeceksin. Çıkartacaksın hayatından, başka bir yolu yok bunun. Sadece kendinizi düşündüğünüz şeyler de yapmanız gerekiyor hayatınızda. Bunu da unutmayın ama, olur mu? Ve birilerinin de size fedakarlık yapmasını beklemeyin. O öyle ben senden fedakarlık yapmanı bekliyorum dediğinde olan bir şey değil. Karşı tarafın içinden gelmesi gerekiyor. Talepleriniz varsa dile getirebilirsiniz ama işte diyebilirsiniz. Ben bugün işten yorgun geliyordum. Senin benim için işte yemek yapmış olmanı isterdim. Ya da mesela bugün işimin stresli olduğunu, stresli bir toplantıdan geçeceğimi biliyordun. Ona göre daha anlayışlı davranmanı beklerdim gibi talepleriniz olabilir. Bunları karşı tarafa söyleyebilirsiniz. Sizin kafanızdan ne geçtiğini karşı taraf her zaman bilemez. Bunları, istekleri dile getirmeniz lazım. Bunları dile getirince sanki karşı taraf yaptığında çok değerli olmayacakmış gibi geliyor. Ama öyle değil ya, biz kendimize bunu şartlandırıyoruz. Karşı taraf gerçekten bizim kafamızın içinden ne geçtiğini, ne yaparsa gerçekten daha iyi hissedeceğimizi her zaman bilemiyor. Herkes o içgüdüye de sahip değil. O kadar düşünceli olamayabiliyor. Bu kötü bir şey değil bu arada, düşünceli olamamak. Zamanla öğrenilen bir şey. Siz söyleyeceksiniz, taleplerinizi dile getireceksiniz ve zamanla partneriniz sizi tanımaya başlayacak. Çekinmeyin annem söylemekten, konuşmaktan. Fedakarlık yapmak istiyorsunuz da aman yapın. Ama unutmayın, bu sizin kararınızdı. Bu bölümlük benden bu kadar. Seviyorum sizi cicişlerim. Öptüm ki bye.